11.18'den herkese merhaba. Kent Hikayeleri Podcast serimizin 5. bölümü. Bu bölümün konusu diğer dinlediğiniz bölümlerden biraz farklı olabilir. Çünkü Beyoğlu'nda yer alan bir yapının kendisine odaklanmaya çalışacağız. Bu yapının adı Postane. Ve onun hafızasına, onun tarihine doğru biraz, özellikle de şu andaki haliyle nasıl tekrar işlevlendirildi, ona bakmaya çalışacağız. Şimdi İstiklal Caddesi'ni geçip Galata yokuşundan aşağıya doğru indiğimizde postanenin çevresinde 4 tane farklı sinagog var. Hemen karşısında bir göz hastanesi var. Göz hastanelerinin etrafında genelde olduğu gibi hastanenin komşuları gözlük satan dükkanlar. Terasına çıkıyorsunuz postanenin. Orada hemen Galata Kulesi tam karşınızda ve aynı zamanda bu teras tarıma da müsait. Burada şehirde tarımı mümkün kılan bir alan yaratılmış. Şimdi inşaatı, binanın inşaatı 1859'da Joseph Nadin tarafından tasarlanıyor. Bir süre gerçekten postane olarak kullanılıyor. Ardından bina bir İngiliz okuluna dönüştürülüyor. Bu tip binalarda işte yani yıllar boyunca bir işlevden diğerine geçersiniz. Daha sonra da bu binada hem Yahudi hem de Rum toplulukları yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Bugün ise postane sürdürülebilir, paylaşımcı ve üretken bir mekan olarak tekrar yeniden işlevlendirilmiş. Terasında işte bir bahçe var, içerisinde mutfak var, kafeterya sahip ve burada yerel üreticileri de destekliyor. Hatta biraz sonra dinleyeceksiniz, yani bu kafeterya dışarıdaki dükkan sahipleri de geliyor orada yemek yemek için. Tüketici ile üretici arasında organik bağı önemseyen bir mekan postane ve ortak ve adil bir ticaret modelinde olabildiğince yaratmaya çalışıyor. En azından bunun bir kapısını aralıyor. Yapının geçmişten günümüze olan hikayesini ve işlevlerini postanenin kurucusu ve direktörü Yaşar Adnan Adanalı'ya sorduk. Onur Kocatürk ekibimizden gitti. Yaşar Adnan Adanalı'yla konuştu ve kendisi bir şehircilik uzmanı ve sosyal girişimci. Postanenin hem çevresel ve sosyal onarıcı etkisinden bahsetti ve ortaya koyduğu sosyal fayda anlayışını tanımak için bize imkan sundu diyelim. Evet, buyurun dinliyoruz.
Burası niye az biliniyor? Biraz elit kaçıyor mu sence?
Vallahi çok yoğun bir takipçi şeyi var, kitlesi var. Çok kullanılıyor. Yani az bilindiğini düşünmüyorum. Ama kitlesi alıştığımızın dışında bir kitle. Yani tam tersine kentin belki kültürel alanda daha bilinen aktörlerinden ziyade ya da onların yanında çok daha geniş bir kitle giriyor, kapısı açık olduğu için. Tek bir fonksiyonla var olmadığı için. Bir kere işte bir güvenlik yok. Girebiliyorsunuz. Çok basit bir online kayıttan sonra binayı ziyaret etmek mümkün. Teras çok yoğun kullanılıyor. Terasın bir kamusal alan olarak, bir bahçe olarak yeniden işlevlendirilmesi her gün farklı, kentin farklı noktalarından insanları kendine çekiyor.
Eski İngiliz postanesi değil mi burası?
Evet, İngiliz postanesi. Yani 1859-1895 arasında postane olarak kullanılıyor. Sonrasında bir okul olduğu bir dönem var. Sonra da işte hem iş yeri hem mesken olarak bugünlere kadar geliyor.
Nasıl aldınız burayı? Nasıl oldu o süreç?
Yani zaten bir kamusal yüzü olan işte özellikle sosyal alanda faaliyet gösteren, yani etki odaklı çalışan, sosyal etki, çevresel etki üzerine çalışan farklı kişi ve kurumların kendini evlerinde hissedecekleri bir merkez kurma hayalimiz vardı. Son 4 yıldır belki, 5 yıldır. Ve bu fikri zaman içinde olgunlaştırıp bu fikre ikna olan bir yatırımcı bulduğumuzda da onunla bu şeyi bir sosyal girişim olarak hayata geçirdik. Yani zaten mekan üzerine düşünüyordum, çalışıyordum. Mekan üzerine hem tasarım hem daha kavramsal bir yerden hem onun içinde yapılan kamusal üretimler. Bunlar üzerine yıllardır çalışıyoruz ve kentin ihtiyaçlarını iyi biliyorduk. Bu alanda çalışan, yani biraz daha sosyal alanda faaliyet gösteren kurumların, kişilerin de ihtiyaçlarını iyi biliyorduk. Ve bu ihtiyaçlara yönelik işte bütüncül bir yaklaşımla bir projeyi hayata geçirdik.
Ya bir girişimcilik hikayesi.
Yani. Bir sosyal girişimcilik hikayesi var içinde tabii ki. Yani böyle bir şeyin girişimcilik olmadan olması mümkün değil. Yani çünkü burada bir risk faktörü var. Burada bir normalde atılan adımların ötesinde adım atmaya okey olmak gerekiyor. Bir şeyleri denemeye, içinde yanılma ve başarısız olma payını da alarak denemeye açık olmak gerekiyor. Ve bir yandan da bir motivasyonunuz olması gerekiyor. Motivasyon da aslında gerçekten etki alanımızı nasıl genişletiriz? Yani o etki de, bahsettiğimiz etki de aslında nasıl daha çok para kazanırız değil. Nasıl sosyal etkiyi büyütebiliriz, nasıl çevresel etkiyi büyütebiliriz? Mekanın bunun için çok önemli olduğunun farkındayız zaten. Yani ben yıllardır mekan çalışan bir insanım. Ve bir taraftan da kentin merkezinin, yani kültürel, sosyal, iktisadi merkezinin dönüşümünün de çok farkındayız. Bu dönüşümün aslında bir yarattığı değer, yarattığı fayda ya da aslında olması gerekenden uzaklaşan güzergahı bir mesele. Yani bu meseleyi de bunun bir kısmı kültürel mirasla kurduğumuz ilişki, bir kısmı aslında kentin merkezi kimin için var sorusunun cevabında saklı. Bir kısmı işte nasıl bir yerde yaşamak istiyoruz, nasıl bir kentte, nasıl bir İstanbul'da yaşamak istiyoruz, nasıl bir Beyoğlu'nda yaşamak istiyoruz var. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde de aslında bunun sözünü zaten yıllardır üreten, bunun farklı düzeylerde bilgisini üreten, bunun farklı düzeylerde savunusunu yapan biri olarak ve işte birlikte çalıştığım birçok arkadaşımla birlikte, temas ettiğimiz birçok ortak paydaşlarla birlikte bunun aslında iyi örneğini ortaya koymak lazım. Bunun aslında insanlara biraz daha umut veren şeyini, hikayesini görünür kılmak lazım. Ve bunu öyle bir şekilde yapabiliriz ki, yani yaratıcı bir taraftan yenilikçi ve de kendini de döndürebilecek bir modelle ortaya çıkabiliriz. Yani biraz böyle heyecanların, soruların bizi yönelttiği bir sonuç postane.
Kaç çalışanı var postanenin?
Ekip büyüyor, küçülüyor biraz. Şey, burada çok farklı fonksiyonlar var. Şu an ondan fazla. Yani burada baktığınız aslında birbirini besleyen ama farklı operasyonlar diyebileceğimiz. İşte bir gıda boyutu var. Yani bir kafeteryası var. Bu kafeterya
yemek çıkarıyor.
Yemek çıkıyor. Her gün yemek çıkıyor. İşte farklı yiyecek içecekler var. Ama bu kafeterya çok da alışılmış bir kafeterya değil. Bütün bina zaten öyle. Yani bir sosyal tedarikle bu bina ayakta duruyor. Postane kafenin de, postanenin kendisi de kullandığı satın almaların hepsi bir sosyal aktörden yapılıyor. Yani bu nedir? Kooperatifler, yerel üreticiler, gıda girişimcileri, yani birebir temas edebildiğimiz, birebir halini, hatrını sorabildiğimiz üreticilerden satın alıyoruz. Dükkanda bir gıda dükkanımız var aşağıda. Orada yer verdiğimiz ürünlerin her birinin üreticisi birebir de telefon arayıp temas edebildiğimiz insanlar. Bir kısmı derdi bir şekilde bu zor ortamda tarımsal faaliyete devam edebilmek, gıda üretebilmek. Bir kısmının derdi işte ülkenin organik tarım kapasitesini arttırabilmek. Bir kısmının derdi işte istihdam yaratabilmek işsiz kadınlara gibi. Dolayısıyla aslında bütün postanede, kafeteryasında dahil olmak üzere sosyal tedarik dışında satın almaları olabildiğince kısıtlamaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda zorunda kalıyorsunuz. İşte belli temizlik malzemeleri vesaire gibi. Ama onun dışında binanın ihtiyaç duyduğu operasyonun tüm malzemelerini bir sosyal aktörden almaya çalışıyoruz. Çünkü bir dayanışma ekonomisinin parçası olarak konumlandırmak istiyoruz postaneyi. Kafe de bunun çok merkezi bir yerinde yer alıyor. Çünkü kafe, gıda, en başta şunu dedik yani, yoksa daha önce yaptığım bir iş değil gıda meselesi. Ama gıda, yemek, bir mekanı hayat veren boyut, derinlik. Ve bunu doğru yaptığınızda, o doğruluk nedir? İşte sağlıklı gıda, ödenebilir, erişilebilir gıda, dayanışmaya imkan kılacak bir model. İşte askıda yemek bırakmak, askıya gıda bırakmak gibi.
Tam onu soracaktım. Yani kimler gelip yemek yiyor bu?
Evet. Ve de işte bulunduğunuz mahalleyle kurabileceğiniz, konumlandığınız yerle kurabileceğiniz çok doğrudan bir temas noktası. Girişinde çok güzel bir sergi salonu olabilirdi ya da işte bir alışılmış yani kültür mekanlarında alıştığımız fonksiyonlar olabilirdi. Ama hayır, onun bir kafeterya, herkese aşina gelen yani kapıdan geçen ve belki kültürel sermayesi kentin kültür mekanlarının doğrudan hedeflediği insanlar olmayan, o geçen insanları da çağırabilecek, içine alabilecek bir kafeterya. En iyi müşterilerimiz kimler? İşte civardaki hastanelerin doktorları, hemşireleri, Beyoğlu Göz Hastanesi mesela sürekli geliyorlar. Bize postaneye Vasküler 3 diye poliklinik ismi takmışlar. İşte neredesin diye konuşuyorlar, Vasküler 3'teyim diyorlar. Yani benim bir kültür merkezinin, bir sosyal merkezin öncelikle, ki postane aslında küresel olarak kendini konumlandıran içeriği, programları ve niteliğiyle ondan eminim. Uluslararası şehircilik çalışan bir insan olarak, ama bütün bunu yerelde başlatan bir modele sahip. O yüzden bir community center, topluluk merkezi olma misyonu vardı en baştan. Kafeteryada onun merkezinde yer alıyor. İşte doktorlar, hemşireler geliyor düzenli. Civardaki işte burada çok fazla ufak esnaflar var. Yani işte gözlük satan ya da işte eczacılar, çünkü hastanelerden dolayı onlar geliyor.
Niye postaneyi tercih ediyorlar?
Şöyle, hem yemek için fiyatlar uygun, sağlıklı. Yani postanede pişen yemekler bahsettiğim üreticilerin ürünleri. Yani permakültür çiftliğinden her hafta gelen küçük bir üreticinin getirdiği organik sebzeler yemeklerde kullanılıyor. Zeytinyağı gene böyle bizim zaten izini sürdüğümüz zeytinyağı üreten küçük bir üreticiden geliyor. İşte içinde kullanılan tüm yağlar, tüm işte ürünler, hepsinin bir hikayesi var ve biz bu hikayeyi biliyoruz. Yani ne kadar böyle yer var ki, kaç yer bunu size sunabiliyor. Bunu yapmamızın temel motivasyonumuzu da zamanla insanlar anlıyor. Yani buranın derdi aslında bir kafe işletmek değil. Buranın derdi başka türlü bir dayanışma ekonomisini tanıtmak, bunun parçası olmak, bize buraya davet etmek. O yüzden bu insanlar zaman içinde, yani burayı kullanan ve düzenli müşterilerimiz zaman içinde de o askıya yemek bırakmaya başlıyorlar. Askıya gıda bırakmaya başlıyorlar. Yani onun, o fikrin parçası olabildiklerini görüyoruz. Bu çok değerli bizim için. Yani şeyden farklılaştıran, dediğim hani biraz elit mi kaçıyor, tam tersi. Yani buradaki tam olarak mahalleye değer katan, işte bakım sektöründe çalışan doktorlar, hemşireler, öğretmenler de gelebiliyor, esnaf da gelebiliyor. Ama bir taraftan işte şu anda bir diğer çok iyi kullanan burayı, işte Rusya'daki, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra kapanan bir uluslararası okulun öğrencileri, bir anda açıkta kalan öğrenciler, tasarım okuyan, yüksek lisans yapan öğrenciler, bunların yarısı Rus, yarısı Avrupalı ve dünyanın farklı yerlerinden, postanede kendi faaliyetlerini devam ettirmeye başladılar. İşte her gün yukarıda ortak çalışma alanında çalışıyorlar, kütüphaneyi kullanıyorlar, etkinliklerini burada yapıyorlar, kafede yiyip içiyorlar. Yani bir nevi işte savaştan kaçanlara da bir taraftan bir sığınak olabilen bir sosyal merkez burası. Dolayısıyla hem küresel işte global hedef kitlesi olan hem de olabildiğince yerel bir hedef kitlesi olan bir yer hayata geçirmek için bir çaba içindeyiz. Yani tüm bunların olabilmesi için de öncelikle kendi ekibinin, kendi çalışanlarının, kendi topluluğunun burayı sahiplenmesi ve iyi hissetmesi, bu fikrin parçası olarak kendilerini görmesi gerekiyor. Bu konuda da ekstra özenli bir yer olduğunu söyleyebilirim.
Aldığınız destekler yeterli mi? Yani ya da postane için mesela kimlerden destek beklersiniz?
Destek buradaki modelin sahip çıkılması beklediğimiz şey o. Yoksa bir finansal destek beklemiyoruz. Öyle bir iş modelinin öyle bir şeye de ihtiyacı yok. Yani burası yeter ki sunduğu fonksiyonlarla ve işte nedir? İçindeki kafeteryası, etkinlik alanları, stüdyosu gibi içindeki kendi barındırdığı kapasiteyi insanlar kullansın, bu kapasiteyi talep etsin. Bu kapasiteyle yani işte mesela kurumlardan beklentimiz etkinliklerini, bütün etkinliklerini bir otelde, 5 yıldızlı bir otelde yapmak yerine postanede de yapabilirler. Yani dolayısıyla bu ekonominin bir parçası olurlar, bu fikrin bir parçası olurlar. Bu çağrının çok hızlı yayıldığını gördük. Bu bizim için sevindirici. Yani ama halen şeyleri de bir yandan anlatmak gerekiyor. Yani işte bir tane daha çok çevre alanında çalışan uluslararası bir kurum önce bir etkinliğini postanede mi yapsın diye birileri yönlendirmiş ve bunun devamında şey deniyor. Ya bizim kitlemize otel daha uygun diyor ve ben de böyle bir şey duyunca sinirlendim yani nasıl yani burası tam olarak hani ekolojik olarak etkisinin farkında işte terasında bahçesini gerçekten bir üretim ve eğitim bahçesi olarak bir bahçesi olan bir yer atıklarını dönüştüren yağmur suyunu hasat eden işte kafesinde gerçekten yerel üreticilerle çalışan bir yer ve bir çevre kuruluşu hala kendini etkinliklerinde bir Taksim'de 5 yıldızlı otelleri daha uygun görüyorsa burada bir sıkıntı var dedik. Ama bunu da paylaşmaktan da geri durmadık. Bu paylaşımın sonucunda işte mesela insanlar kararlarını değiştirebiliyor. Bunları gördük.
Tersten bir örnek var mı? Yani burada etkinlik yapmaz dediğiniz ama
tabii,
bunun bir parçası olmayı.
Yani en son Netflix burada bir kendi eğitimini yaptı. Yani bir iş güvenliği, setlerde iş güvenliği üzerine geçtiğimiz işte cumartesi set amirleri, set çalışanları, prodüksiyon yapım ekiplerinin işte setlerdeki çalışan güvenliğini nasıl sağlarlar, uluslararası standartları nasıl getirirler diye bir eğitimlerini postane düzenlediler. Burada buranın etkinlik salonunu kullandılar. Burada işte bu sosyal tedarikle sağladığımız catering hizmetinden yararlandılar. Ve baştan da şeyi söyledik yani postanenin genel olarak zaten fiyatlaması da buna uygun. Postanede tüm mekanlar ve hizmetler 3 fiyatla sunuluyor. Ücretsiz, indirimli ve tam fiyat. İşte büyük kurumlara tam fiyatlı teklif sunuluyor. Daha sosyal fayda yaratan sivil alandaki kurumlara indirimli fiyatlar sunuluyor. İşte gençlik kulüpleri, yerel kuruluşlar, işte bağımsız sanatçılar, öğrenciler ücretsiz imkanlardan yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla o tersten örnekler çoğaldığında onlara da zaten bu bilgi bu şekilde veriliyor. Siz başkasının, imkanı olmayanın bu imkanlardan faydalanmasına imkan yaratmış oluyorsunuz. Yani bir dayanışma ekonomisinin parçası daha oluyorsunuz diyoruz. Daha tercih edilebilir bir yanı bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu çok önemli çünkü yani zaten ciddi krizler içinden geçiyoruz ama bu krizler azalmayacak, görüyoruz, derinleşecek. Bu krizlerden çıkışın yöntemi de aslında ne işte daha fazla bağış mekanizmalarını çoğaltmak, daha fazla hayır işi yapmak, daha fazla işte birilerinin karlarından azıcık arttırarak size sosyal işler yapması değil aslında yeni ekonomik aktörleri, yeni ekonomik dayanışma temelinde yeni ekonomik modelleri denememiz, bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Postanenin kendini konumlandırdığı yerde tam olarak böyle bir yer.
Bu ekonomik modele döneriz. Yani postanenin yaratmak istediği ekonomik, hatta yarattığı işte pratik olarak. Şeyi soracağım, hani yerelle postanenin ilişkisi yakın zamanda Galata'da birisi kendini yaktı. Haberdar oldun mu ondan?
oldum. Hatta oraya müdahale edenler de gene bizim buranın iyi esnaflarından Petek Büfe'nin şeyleri hemen müdahale etmişler. Yani onun sonrasında nedenine dair bir şey bilmiyorum ama yani şöyle düşünelim. Yani Galata Kulesi şu anda İstanbul'un muhtemelen en cazip noktası. Yani şurasının 50 metre ötede ve her gün işte hem Büyük Hendek sokak üzerinden hem işte Galata Kulesi'nin tüm oralar binlerce, on binlerce belki gün içinde işte milyona yakın insanın gelip gittiği bir yer. Dünyanın her yerinden aslında insanların gelip gittiği bir yer. Dolayısıyla yani biraz da tam da bu akışkanlığın, tam da bu aslında bulunduğumuz yerin kendisinin, tarihinin, onun bileşenlerinin, oranın yerel değerlerinin çok hızlı anlamsızlaştığı bir akışkanlıkla karşılaşan bir yer Galata. İşte tam da belli yerlerde, postane gibi, gene başka buradaki hem ekonomik aktörler, hem sosyal aktörler, kültürel aktörler, buralarda konumlanması işte bu akışkanlık önünde biraz daha mekanın ayaklarını yere basmasını sağlayacak, biraz daha yerel değer üretebilecek, mahalle kullanımında biraz daha iyi örnekleri çoğaltabilecek bir deneyim. O yüzden de önemli. Yoksa burası işte çok hızlı bir şekilde işte uluslararası zincir kahve markalarının ve selfie çekmek için gelen uluslararası turistlerin ve de böyle hızla akıp giden milyonlarca insanın tükettiği bir yer olarak kalacak. Çünkü gidişat o yönde. Bu kadar çekimin merkezinde bir yerde işte politik veya bireysel eylemlerde olmaması zaten beklenemez. Yani burası bir podyumsa eğer, burası insanların kendini gösterdiği, hop böyle bir hap alıp gittiği, tükettiği bir yerse bu eylemler burada olacak. Galata Kulesi'nde çok fazla haberlere yansımıyor ama sık sık intiharlar oluyor. Yani kulede çıkıp atlayan insanlar oluyor. Son bir senede biz buradayken takip edebildiğimiz 3-4 tane böyle vaka var. Yani yeni bir şey değil. O yüzden onun vurgusunu yapıyorum. Ama burada yeni olan şey buranın bu hızlı dönüşümünün karşısında başka türlü bir değer üretecek durakların da yok olması. Postane tam da bu dönüşümün karşısında konumlanmak gibi de kendinde bir misyon görüyor. O yüzden de burası aynı zamanda bir kültürel mirasın yeniden işlevlendirilirken iyi örnek olabilecek bir vakası olarak biz baştan ele aldık. Postanede gelip geçen, burada iz bırakmış farklı insanları, kurumların hepsinin çok detaylı araştırmasını yapıyoruz. Postanenin ilk, biz daha restorasyon sürecine başlamadan ilk çalışmaya başlayan arkadaşlarımız, işte kent tarihçisi Murat Tülek'le çalışmaya başladık. Şu anda Kozmopolit, bir binada Kozmopolit Galata'yı aramak diye bir araştırma projesi yürütüyoruz. Postanenin son 60 yılda belki daha da fazla bizden önceki buranın kullanıcılarını, mekanın sahipleriyle temas ettik. Bir önceki dönemi Ken Movie dönemi, Kenan Ormanlar'dı. Ormanlar ailesiyle yakın temas halindeyiz. Bu hafta Ormanlar ailesinin işte aynı zamanda arşivci olan kızı Çağla Hanım geldi. Onunla işte toplantı yaptık. Acaba nasıl bir Kenan Ormanları anma etkinliği yapabiliriz film gösterimleriyle
tarih
birlikte.
Tarih neydi? Postanenin yani ne kadar önce?
1990'larda Ormanlar ailesi alıyor postaneyi. İşte 2020'ye, 19'a kadar da ailede önce bir restorasyon süreci. Burada da 3 tane Ormanlar ailesinin 3 erkek kardeşi. Biri mimar, diğeri marangoz, öbürü de görüntü yönetmeni Kenan Ormanlar. Türkiye'nin en önemli görüntü yönetmenlerinden biri. Kenan Ormanlar alıyor. Abisi Şaban Ormanlar, eski Mimarlar Odası Başkanı, ilk restorasyonunu yapıyor. Diğer kardeşi de marangoz Cemil Ormanlar olması lazım. O da ahşap işlerini, bütün restorasyonu götürüyor. Yani böyle bir hikayesi var. Dolayısıyla o aileyle biz çok yakın temas halindeyiz. Zaten postanenin şu an teknik sorumlusu Tayfun Bey. Zaten 25 yıldır bu binada çalışan bir insan. İlk işe giren postanedeki kişi Tayfun Bey. Yani buradaki işi bittiği noktada bizle çalışmaya devam etmek ister misiniz demiştim. O da sağ olsun kaldı. Ve binanın hafızasını aslında kendisi tutuyor. Tabii bir film şirketinde yıllarca çalıştığı için aynı zamanda da bizim de yaptığımız prodüksiyonlara çok ciddi katkıları oluyor kendisinin. Onun öncesinde Niyegolar var. Yani Galata eskiden bir Musevi mahallesi. Burada postanenin belki 150 metre çapında 4 tane sinagog var. Yani önemli bir şey, merkez burası. İşte burada yaşayan binlerce Musevi aileden biri de Niyegolar. Zamanında binanın sahipleri. Bu hafta Niyegolar, Harun Niyego, Henry Niyego, kendisi de bir kent tarihçisi şu an İstanbul'da. Kuzenleri Fransa'dan, yani bu binada doğan, bu binada büyüyen kuzenleri Fransa'dan geldiler ve işte iki gün önce aradı ve işte Yaşar, kuzenlerim burada. Postaneye geleceğiz 2 saate, okey misiniz dedi. Tabii dedik, hemen bizim ekip kameralar çıktı. Bütün ekiple böyle bir 4-5 saat binanın, yani doğdukları binanın o zamanlarını nokta nokta anlattılar. Uzun uzun konuştuk, 6-7 Eylül'ü konuştuk. O zaman nasıl bunu yaşadıklarını, komşularını konuştuk gibi. İşte bu binadaki Rum marangozlar dönemi var. O marangozlarla ve o marangozların bugünkü hala hayatta olan çıraklarıyla temasa geçtik. Bize şu an postaneye marangozhaneden kalma alet edevatı vermek istiyorlar arşive koymak için. Yani dolayısıyla aslında bir bina dediğimiz yer ve bugün çok o izlerin hiçbirini belki dikkat etmeden, araştırmadan, onları bugüne taşımak için hiçbir çaba göstermeden silip bambaşka bir şey olabilirdi postane, bir otel olabilirdi, bir zincir kahve şeyi olabilirdi, dükkan olabilirdi. Ama işte tüm bunları araştırarak ve bu izleri bugüne taşıyarak, hatta birlikte yaşamayı imkan tanıyarak bir şeyler yapma çabası içindeyiz. Ki örnek olsun, yani yoksa sadece bir bina üzerinde bütün bu idealleri olabildiğince yapılması gerekenleri doğru yaparak işte biz de oh rahat ettik, bak bir şeyi düzgün yaptın demenin ötesinde, yani bunun etkisi nasıl çoğalır? Bu nasıl genel olarak kente yaklaşımımızda daha özenle, daha bakım odağında nasıl yaklaşabiliriz? Kültürel mirasa da, işte çevreye de, mahalleye de, içinde barınan kendi çalışanlarını da ve bu başka mekanlarla nasıl bir büyük bir ağın parçası olabilir zamanla? Biraz böyle motivasyonlar da postane hayata geldi.
Seni zaman zaman sosyal medyada ve İstiklal'de böyle turlar düzenlerken görüyorum. Etrafın kalabalık oluyor, böyle selam vermek için sana çok uygun olmuyor ama nerelere gidiyorsun? Böyle mekanlar var mı insanlara buraları anlatmak? Senin Beyoğlu'yla, işte Mekanda Adalet Derneği'nin Beyoğlu'nun Yüzleri diye bir video serisi vardı. Senin Beyoğlu'yla ve kentle kurduğun bağ nasıl?
Ben yani çok uzun süredir burada yaşıyorum. Ama kendimi bildim bileli de, yani çocukluğumdan itibaren de İstanbul'la Mersin'de doğup büyüdüm ama İstanbul hafızama girdiği andan itibaren bir şekilde Beyoğlu bir yerlerinde duruyor. Hiç çoktan geriye gittiğimde işte hatırlarım, çok ufaktım, çocuktu, yani anneannem İstanbullu. Tatillerde buraya geldiğimizde Taksim'le bir şekilde gelir ve o eski Amerikan arabalarından bozma dolmuşlarla Fatih'te aile evine giderdik. Yani hep bir Beyoğlu, Taksim, İstiklal imgesi var benim geçmişimde buraları düşündüğümde. Ama yıllardır da burada yaşıyorum ve burada farklı sivil toplum kuruluşları, farklı yayıncılık faaliyetleri, şu an işte içinde bulunduğunuz sosyal girişimde dahil olmak üzere birçok üretimlerde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Ama herhangi bir yerde yaşadığımda aslında ben bir mekan çalışan insan olarak o mekanla bir aidiyet ilişkisi kurma ihtiyacı duyuyorum. Yani oranın derdiyle dertlenme, oranın güzellikleriyle iyi hissetme, oranın derdine gördüğüm sorunlarına karşı bir söz söyleme. Yani temelde aslında bir katılım meselesi var ortada. Bu tüm hemşeriler için geçerli, tüm bir mekanda yaşayan insanlar için geçerli. Yani bu olsun diye bir çabam var. Bu bir tarafı aktivist, yıllarca aktivist kimliği gibi görüldü. Aslında bu bir kentte, herhangi bir kentlinin mekanla kurduğu ilişkinin çok temel bir unsur olarak görüyorum. Etrafında olan bitenin farkında olma, etrafında olan biteni gözlemleme, sıkıntıları dile getirme, doğru adreslere yönlendirme. Dolayısıyla yıllardır yaşadığım yerde yürüyorum. Ama yürüme de aynı zamanda üretim, yani faaliyetimde çok merkezi bir yerinde yer alıyor. Yürüyerek kentsel mekanla ilişki kurulmasının birçok başka metottan daha etkili olduğunu inanıyorum. Yani onu toplu olarak yaptığınızda, o toplu yürüyüşlerde gördükleriniz, hikayeler, hisleriniz, bunların paylaşılmasının dönüştürücü etkisi olduğuna inanıyorum.
Bunun böyle bir yaşam biçimi olarak kabul etmişsin, anladım.
Ama aynı zamanda bunun bilgisini de üretiyoruz. Yani biz İstanbul yollarında kentsel politik ekoloji diye sadece yürüme temelli bir yaz okulunu 6 yıl sürdürdük. Burada uluslararası öğrenciler, Türkiye'den öğrenciler, öğrenci olmayan, kente dair ilgili insanlar, gençler, yaşlılar 3 haftalık içinde en az 5-6 farklı rotanın olduğu, bu rotaların bir kısmı Beyoğlu'nda, bir kısmı İstanbul'un en çeperinde, en uzak yerlerinde, Kuzey İstanbul'da, işte Aydos Tepesi'nde, işte Haliç boyunca gibi farklı rotalarla ve o rotaların her birinde de bir tematik meseleyi öne çıkardığımız. Kültür mirası, göç, kent ekolojisi, işte kentin hayvanları gibi ve o tematik mesele, çocuklar gibi, o tematik meseleyi yürürken, çünkü niye? Erişilebilir bir metottan bahsediyoruz. Belli bir eğitim düzeyine sahip olmak zorunda değilsiniz. Yeterince fazla kitap okumak zorunda değilsiniz. Ha, işte bazı yürüyüşlerimizde tekerlekli sandalyeyle katılan da oldu. Yani işte Beyoğlu'nda yaptığım yürüyüşlerde tekerlekli sandalye kullanan, katılımcı olan örnekleri de var. Ya da işte yürüyemediğiniz yerde onun kendisi zaten kente dair bir şey söylüyor. Tüm bunları da içeriyor. Bir taraftan da tabii ben yani hesaplıyorum, aşağı yukarı İstiklal Caddesi'nde son işte 15 yıldır burada yaşıyorum. 8 ila 10 bin kere yürümüşüm yani. Hani çünkü öyle bir düzenli rotam var ve onu hesapladığımda 8 ila 10 bin. Ve dolayısıyla bir nevi kentin ve buranın da belleği olmaya başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Hikayeleriniz birikiyor ve bu hikayeleri paylaşmaktan keyif alıyorum. Yani bu hikayeleri paylaşmak bir şey öğretmek gibi hissetmiyorum. Bu hikayeleri paylaşmak aslında kendi deneyimlerimi, kendi yorumumu, kendi hayat görüşümün bu kentte var olma halimle bir araya gelip aktardığım bir yer. Tabii ki çok kişisel bir yandan. Bir yandan içinde arayanın bulacağı bilgiler olan ama karşı çıkılmaya da açık. Dolayısıyla daha demokratik, daha açık. Bu böyledir demiyorum. Ben böyle hissettim diyorum. İşte karşı taraf buradan bir şeyler alıyor.
Kişisel yanı olduğu gibi biraz da hani böyle çok dışsal bir şey ya. İnsanın kendine dönmesiyle yani sürekli bir etrafını inceleme hali, etrafının hikayesini öğrenmeye, zaman zaman anlatma falan meselesi. Yani insanın atıyorum belli bir süre sonra biraz daha kendine dönme gibi bir his gelir mi? Yorucu oluyor mu yani bu telaş, bu takip, sürekli çok yoğunsun, koşturmaca?
Yani evet, ama o da bizim kendi varoluşumuz. Ne yapacak? Çok da yapacak bir şey yok yani. Hani işte bir şekilde yürürken en azından yürümenin sağladığı bir şey de hani o çok sevilen şey, işte hani o an orada olabilmek. Yürümek biraz ona imkan tanıyor işte. O da gün içinde ne kadar bu alanları çoğaltırsanız ya da kendi üretim pratiğinizde bunu ne kadar çoğaltırsanız. Yani yürürken sonuçta bir mail atamıyorsunuz ya da işte yürürken başka bir şeyi öteleyemiyorsunuz. Yani yürürken yürüyorsunuz, yürürken anlatıyorsunuz, yürürken oradasınız. Bu açıdan yürürken aslında kentin içindesiniz, kenti gözlemliyorsunuz. Bu dediğin şeyin karşısında da aslında bir imkan yaratıyor. Yani o gün içindeki o koşturmaca içinde birazcık nefes alanları açmış oluyor. Zaten şeyi fark ediyorum, yani tüm o koşturmaca içinde yaptığım işler içinde de en yani kişisel olarak da keyif aldığım şey o yürüme pratiğini başkalarıyla paylaştığım anlar. Buna yönelik aldığım geri dönüşler de bu şekilde oluyor. Hatta geçenlerde biri çok mutlu etti. Ya hocam dedi böyle biraz da şey bir halde işte başka bir şehirden gelmiş yürüyüşe katıldı. Gene Beyoğlu'nu yürüdük yani sadece Beyoğlu yürümüyorum dediğim gibi ama Beyoğlu'ndaydı. Ya ben ilk defa hayatımda böyle bir deneyim yaşadım. Çok etkilendim işte ve bunun yani biraz da böyle bana acıyarak işte ya işte siz acaba bir üniversiteler sizleri tabii anlamıyorlar. Kendinize üniversitelerde yer bulamıyorsunuz. Sizin bunu başkalarına anlatmanız da. Dedim yok ben gayet memnunum şeyimden bu paylaşım pratiğimden. Üniversitede olmak gibi bir şeyim yok şu an. Türkiye'de bir üniversitede olmak gibi bir şeyim yok. Zaten üniversitelerin durumu ortada. Birçok arkadaşlarımız işlerini kaybetmiş vaziyetteler ya da baskılar altındalar. O yüzden gayet ben okeyim şu an bununla dedim. Ama onun o şeyi çok hoşuma gitti. Yani hem o deneyimden 2,5 saatlik bir yürüyüşe katıldı. O deneyimin sonunda çok iyi hissederek heyecanlanmış ve o heyecanını bana aktarıyor. Ve yani o deneyimin parçası olmak, insanlarla öyle bir birliktelik yaşamak gerçekten en çok kıymet verdiğim şey şu yaptığım tüm işler içinde diyebilirim. İşte bu yürüdüğüm yerlerde de o gözlemler, o hikayeler içinde de iyi bir hikayelerin çoğalması, kendimin parçası olan iyi hikayelerin olması gibi bir motivasyonum var diyeyim yani onu postaneye bağlayacak olursam. Yani insanlar önden geçerken de içine girerken de ve bir rota içinde düşünürken de işte Beyoğlu'nun aslında böyle iyi nitelikli yerleri var, iyi işler yapan yerleri var. Bunlardan biri de postane desinler gibi bir şeyim var, meselem var.
Son bir şey soracağım. Aslında en son görüştüğümüzde ayaküstü yaptığımız sohbette de bunu konuşmuştuk. Yani bu tarz pratikler, işte mekanın yeniden işlevlendirilmesine dair pratikler, işte bir ekonomik model yaratmaya yönelik girişimler fonsuz ve kendiliğinden olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Kentte yaşayan insanlar böyle ya bu pratikten ders alıp bu pratikten öğrenip bunu uygulamayı deneyebilir mi sence?
Deneyebilir ve deniyorlardı zaten. Yani bunu işte biz terasımızda bostan yapıyoruz. Zaten kendi mahallesinde bostan yapan insanlar var. İşte bir burada bağımsız kültürel etkinliklerin yapıldığı bir salon var. İşte olabildiğince dar imkanlarla gerektiğinde düğün salonlarını bile kültürel üretimler için kullanan insanlar, topluluklar var. Yani biraz aslında neye ya da işte topluluk temelli tarım faaliyetleri, topluluk temelli gıda mekanları var. Bunların birçok farklı yöntemi var. Bunların hepsinin den öğreniyoruz. Bunların parçası olarak görüyoruz kendimizi. Bunu da söylemek gerekiyor. Ama burada sadece belki şu dikkat çekilebilir. Başka bir düzeyde ne olabilir diye. Yani doğru işbirlikleri ki bu işbirliklerin içinde kamu olmak durumunda yani işte nedir? Elde birçok mesele eğer mekanlara erişimse, toprağa erişimse kamunun, vakıfların, belediyelerin elinde çok fazla şeyler var, mekanlar var, mülkler var. Bunlar değerlendirilirken öncelik kar odaklı. 49 yılına otel, 49 yılına AVM vesaire vesaire ya da rezidans. Ama bu işbirlikleri aslında biraz daha etki odaklı olsa, belediye elindeki tüm mekanları kendisi bir kültür merkezine, sosyal merkeze ya da başka ticari fonksiyona ben çevireceğim motivasyonuyla çıkmasa, dese ki yani bana fikrinle ve iş modelinle gel, ekibinle gel ve böyle işbirlikleri kuralım dense, postane örneği çok hızlı bir şekilde her mahallede neden olmasın, neden çoğalmasın. Bunun yolları var, bunu yapan başka şehirler de var. Postane bir ortak çalışma, ortak üretim mekanıysa bunun ortak yaşam modelleri var. Yani işte kamunun elindeki mekanların ya da toprağın topluluklarla paylaşıldığında işte farklı yeni kooperatif modelleriyle konut alanlarına dönüştüğü, ortak yaşam alanlarına dönüştüğü iyi örnekler var dünyanın farklı yerlerinde. Küresel güneyde de, küresel kuzeyde de. Yani dolayısıyla bu mümkün, bu talebi çoğaltmak gerekiyor. Bugün çok ciddi bir konut krizi içindeyiz. Bu konut krizinden çıkışın yöntemi sadece büyük müteahhitlik firmalarının ürettiği kar amaçlı konutların kredisini devletin sübvanse etmesi değil. Ya da işte TOKİ'nin standart belli konutları çoğaltması değil. Yani birçok farklı boyutu var ama boyutlardan biri de insanların kendi konut üretim süreçlerini örgütlü bir şekilde, toplu bir şekilde parçası olması, bunu ortaya koyması, ortak yaşam alanlarını üretmesi gibi. Hı hı. Aynı şekilde yani işte bugün bahsettiğimiz...
Buna umut evleri örnek verilebilir mi?
Umut evleri örnek verilebilir kısmen. Yani orada hazine arazisinin hak kendinde görüp o hazine arazisine kar amaçlı emlak geliştirme şirketlerinin yanında onların karşısında talep edip o arsayı alıp o arsada ortak tasarımla, ortak bir yönetim modeliyle bir yaşam alanı ortaya getirmek. Bunların İstanbul'da da başka şehirlerde de çoğalması lazım. Başka da yol yok zaten. Yani bunun gidişatı bundan sonra bu olmak durumunda. Kurduğumuz ekonomik birimlerde de, kurduğumuz işte sosyal mekanlarda da. Yoksa ben bir yurttaş olarak sadece içindeki programların bir kamu aktörü tarafından ya da bir başka bir dış aktör tarafından belirlendiği kültürel üretimlerin parçası olmak niye isteyeyim? Yani onu üretemedikten sonra, onun parçası olamadıktan sonra, oradaki stüdyoyu kullanamadıktan sonra, o etkinlik salonundaki işte şeyde kendi filmlerim gösterilmedikten sonra neden ben o mekan bana sadece bir tüketici olarak para versem ya da vermesem de bir şeyler sunmuş oluyor? Ortak üretimleri çoğaltan modeller mümkün. Ama bunun sahip çıkılması o yüzden önemli. Yani işte şey örneğine döneceğim. Yani postane özelinde bir imkanlı olan bir kurum piyasada etkinlik mekanı ararken hala işte bir oteli seçiyorsa bir dayanışma ekonomisinin parçası olmak yerine orada bir durup düşünmek gerekiyor. Aynı şekilde de biz de bir tedarik mekanizması kurmaya çalışırken şeyimizi, pirincimizi işte Çoruh Vadisi'nde barajların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir küçük çiftçiden almak varken çok büyük bir üreticiden almayı tercih ediyorsak işte ufak bir fiyat farkı yüzünden o zaman gene o ekonomiyi büyütme imkanlarını daraltmış oluyoruz. Dolayısıyla önce örgütlenmek, kapasiteyi oluşturmak, devamında da kentlerin kapasitelerini, kentlerin imkanlarını da hak görmek gerekiyor. O mekanlarda, o topraklarda hak görmek gerekiyor. O hakkı nerede görüyoruz? Ortaya koymak istediğimiz etkide, faydada görüyoruz. O hakkı aslında hiç hakkı olmayan, tamamen merkeze kârı koyan işletmelere alan vermemekte görüyoruz. O yüzden de mümkün diyorum.
Postanenin hani sürdürülebilirlik falan konuşuyoruz ya bazen. Yani postanenin atıyorum bundan 50 yıl sonra 50 belki çok ama,
oldu.
Çok oldu değil mi?
Hiçbir şey o kadar sürdürülebilir olmasın zaten. Yani bir bunu da hep şey örneğini veriyorum. Bir arkadaş burada etkinlikler de yapan bir kolektif. Çok güzel bir soru sormuştu. Açılışından 3 hafta önce daha açılmamış yani. Eylül ayında biz postaneyi daha inşaat boyunca açık şantiye dedik ve etkinliklere de imkan sağladık. İnsanlar gelip görsün de istedik. Fikir versin istedik yani. Nasıl tasarlanıyor, nasıl fonksiyonlar olabilir, o katılımcı süreç devam etsin istedik. Dolayısıyla açılmadan önce de etkinlikler yapılıyordu. Bir terasta film gösterimi düzenleyen bir ekip. Sonra oradaki arkadaş yani onun küratörü şey dedi. Ne zaman kapatacaksınız dedi. Daha açılmamıştık. Önce böyle bir güldüm, sonra çok anlamlı geldi. Yani bir yandan da bu mekanlar ve fikirler, yani dünyanın değişimi, kendi bireysel dönüşümlerimiz, topluluğun dönüşümüne de bir şekilde, paralel bir şekilde sonlu olabilirler. Yeter ki hani anlamını üretsin, o anlamı anlaşılsın, değeri ortaya koysun. İllaki biz sonsuza kadar devam edeceğiz gibi bir şey söz konusu değil. Dediği gibi ne zaman kapatacağız? Dolayısıyla belki de 5 yıl içinde misyonumuzu tamamladık diyeceğiz ve başka insanların, toplulukların imkanlarla gelmesi için geri çekileceğiz. O yüzden buna da okuyayım ben.
Çok teşekkür ederim ya.
Rica ederim.
Evet, yapılan iş ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar ihtiyacı karşılıyor olursa olsun, bu bölümde olduğu gibi dayanışmacı bir ticaret modeli getirsin, piyasalaşmadan var olmayı devam ettirebilsin, böyle bir yapıyı dinledik zaten bugün. Ama o zaman bile ne zaman sonlanacağını düşünebilirsin. Bu hepimize yer edecek galiba. Yani projenin veya yapılan işin ne kadar iyi olduğu onun sonlanmayacağı anlamına da gelmiyor. Günümüzde hafızaya saygı duyularak tasarlanan yerler çok az. Postanede bunlardan bir tanesi ve günümüzün ihtiyaçlarını adil bir şekilde karşılıyor. Tabii ama gelecekte ne olacağı bellidir. O da dönüşüm gösterecektir. Şimdi sonraki bölümde biraz Galata'dan, bu sefer Beyoğlu'nun başka bir bölgesine gidiyoruz. Dolapdere'nin izini sürmek. Evet, bölümün adı Bulvar.